Baru Halevi Aşlak, Rabaş, Makaleler. Anlaşmazlıktan sonra gelen barış, hiç anlaşmazlık olmamasından çok daha önemlidir. Makale No. 23, 1987. Rabbi Şimon ben Halafta, Masehot Okatzin'de barışa dair şunları söylemiştir. Yaradan İsrail için barıştan başka kutsamayı tutacak bir kli, kap bulamadı. Şöyle söylendiği gibi, Efendimiz halkına güç verecek. Efendimiz halkını barışla kutsayacak. Ayet İşeyah 57 der ki, Efendimiz barış, barış uzaklara ve yakınlara der ve onu iyileştirir. Yaradan İsrail için barıştan başka kutsamayı tutacak bir kli, kap bulamadı dediğinde sözlerini anlamalıyız. Kutsama ve barış der. Bu, kutsamanın asıl şey olduğu ve barışın kutsamayı sadece tuttuğu anlamına gelir. Ayrıca neden İsrail için kutsamayı tutacak bir kli dediğini anlamalıyız. Bu, dünya ulusları için barışın iyi bir şey olmadığını ima eder. Barışa sahip olmanın iyi olmadığı bir yerin olduğu söylenebilir mi? Ayrıca barış, barış uzaklara ve yakınlara sözlerinin ne anlama geldiğini anlamalıyız. Bu, Yaradan'ın uzaktakilere barış verdiği anlamına gelir. Kuşkusuz O, Yaradan'a yakın olanlara barış verir. Ama uzaklara ve yakınlara dediğinde bu ne anlama gelir? Bunu çalışmada anlamak için daha önce pek çok kez tartıştığımız yaratılış amacı ve yaratılışın ıslahı meselesini anlamalıyız. Yaratılış amacı, insanın haz ve memnuniyetle ödüllendirilmesidir. Zira O, yaratılanları bu yüzden yaratmıştır. Dolayısıyla kişi bununla ödüllendirilmedikçe hedeften uzak olduğu için bütünlüğe ulaşmamış biri olarak kabul edilir. Bu nedenledir ki kişi ona ulaşmak için yaratıldığı amaçla yani haz ve memnuniyetle ödüllendirilmek için çaba göstermelidir. Ancak kişi amaca ulaşmak için Tora ve Mitzvot'a, emirler, bağlanmadan önce yaratılışın ıslahına bağlanmalı, yani zevk alabileceği, haz ve memnuniyeti nasıl alacağını bilmelidir. Eğer kişi ıslahın sırasını bilmezse, bolluğu ziyan eder. Bu nedenle, yaratılış amacına bağlanmadan önce, Yaradan'ın kendisine vereceği hediyeyi ziyan etmemek üzere, nasıl düzeltmesi gerektiğini bilmek için ıslahların sırasını öğrenmeye çalışmalıdır. Bütün ıslahların malhutla ilgili olduğu biliniyor. Şöyle yazıldığı gibi, dünyayı Şadayı Krallığı malhut ile ıslah etmek için bütün bedenin senin adını çağırması gerekir. Malhutun düzeltilmesi gerekir ne anlama gelir? Onun arzusu yarattıklarına iyilik yapmak olduğu için haz ve memnuniyeti alma arzusu adı verilen yokluktan varoluşu yaratmıştır. Bu malhut birkaç behinotun anlayış üzerine alma arzusu ile yayılır. Maneviyatta form eşitsizliğinin dereceyi ikiye ayırdığına dair bir kural vardır. Bu nedenle bu malhut arzu noktasında bir süslemeye özlem duyup o merhametli olduğu için sen merhametlisin ifadesinde olduğu gibi Yaradan'la form eşitliğini istediği zaman bundan dolayı Yaradan'ın veren olması gibi veren olmak istedi. Simsun, kısıtlama denen bu ıslahtan sonra ihsan etmeye amaçlamak mümkün olmadıkça almanın yasak olduğuna dair bir yargı vardı. Bu yargı, Keduşa'nın kutsallık, tam tersi olan Klipot'un kabuklar genişlediği kök haline geldi. Keduşa'ya ihsan etmek denir. Şöyle yazıldığı gibi, kutsal olacaksınız. Yani almak için almaktan uzak duracaklar ifadesinde olduğu gibi uzak duracaksınız. Bunun yerine niyet, Yaradan'ın yarattıklarına ihsan ettiği gibi sadece Yaradan'a ihsan etmek olmalıdır. Çünkü ben kutsalım diye yazılmıştır. Yani Yaradan'ın verdiği gibi İsrail de Yaradan'a vermelidir. Bunun tam tersi, yani ihsan etmenin tam tersinin Keduşa'nın tam tersi olduğu düşünülür ve bu Tuma'a, kirlilik, Sitra Ahra, diğer taraf ya da Klipot'tur, Klipot'un tekili. Bu nedenle daha sonra alma arzusu, almak için almak isteyen klipot haline geldi. Zohar kitabına girişte madde 10 şöyle yazılmıştır. Aslında ilk olarak Tuma'a ve Kripot'un varlığının ne anlama geldiğini anlamalıyız. Bilin ki yaratılışa göre yaratılış düşüncesindeki bütün doyumu almaya uygun olmaları için ruhların özü olduğunu belirlediğimiz bu büyük alma arzusu ruhların içinde bu formda kalmaz. Eğer içlerinde kaldıysa sonsuza dek ondan ayrı kalmak zorunda kalırlardı. Yaradan tüm dünyaları ruhların kliğisinde yatan bu ayrılığı düzeltmek için yarattı ve onları iki sisteme ayırdı. Bunlar Keduşa'nın dört Abya dünyası ve onlara zıt Tuma'nın dört Abya dünyasıdır. O, Keduşa'nın Abya sistemine ihsan etme arzusunu yerleştirdi, kendi için alma arzusunu onlardan çıkardı ve Tuma'nın Abya dünyaları sistemine yerleştirdi. Şimdi hangi ıslahları yapmamız, ihsan etme niyetine sahip olabilmek için alma kaplarını düzeltmemiz gerektiğini görebiliriz. Orada şöyle söylediği gibi, madde 10, ve dünyalar bu madde dünyasının realitesine bir bedenin, bir ruhun, bir bozulma sürecinin ve bir ıslah sürecinin olduğu yere indirildi. Çünkü kendisi için alma arzusu olan beden, Tuma'a dünyalarının sisteminden geçerek yaratılış düşüncesindeki kökünden uzanır. Şöyle yazıldığı gibi, insan vahşi bir eşeğin sıpası olarak doğar. Job 11-12. Kişi ilk 13 yıl bu otoritenin altında kalır ve bu bozulma sürecidir. Kişi 13 yaşından itibaren onu yapana memnuniyet ihsan etmek için mitzvot'a bağlanarak içine damgalanmış olan kendisi için alma arzusunu arındırmaya ve yavaşça onu ihsan etmeye dönüştürmeye başlar. Böylece Keduşa'nın derecelerini, onlar kişiye kendisi için alma arzusunu, hiçbir şekilde kendi menfaati için olmaksızın, almanın tümüyle onu yapana memnuniyet ihsan etme formuna dönüştürmesine yardım edene dek en soft'taki yaratılış düşüncesinden sonsuzluk biriktirir. Şimdi Tora ve Mitzvot'taki tüm çalışmamızın en soft dünyasında Or Yaşar'daki direkt ışık kökünden sonra kendisi için almak denilen malhutu düzeltmek olduğunu görebiliriz. Çalışmanın sırası bundan kök alır. Ayrıca yeni başlayanların ve ilerlemiş olanların çalışmalarının bir düzeni vardır. Maimonides'in şöyle yazdığı gibi, küçük olanlara, kadınlara ve cahillere öğretilirken daha fazla bilgi elde edene ve bilgelik edinene dek onlara ödül almak üzere çalışmaları öğretilir. Lişma, onun adına yani ödül almamak üzere çalışmak onlara daha sonra öğretilir. Bundan görüyoruz ki bir genel halkın çalışma düzeni, bir de bireyin çalışma düzeni vardır. Ve bu çalışma düzeni genel halk için değildir. Bu, bahsettiğimiz kurala göre genel halkın çalışması olan tek bir çizgi vardır. Tek bir çizgide yukarısının ve aşağısının olduğu, yani çok daha yüksek önemin ve çok daha az önemin olduğu açıklandı. Kişi Tora ve Mitzvot'a bağlandığında her daim tek bir çizgide yürümelidir. Yani sadece bir niyeti olmalıdır. Yaradan'ın Musa aracılığıyla bizlere emrettiği Tora ve Mitzvot'u bu dünyada ve gelecek dünyada ödüllendirilmemiz karşılığında yerine getirmek. Tek bir çizgi olarak kabul edilen bu yolda kişinin her zaman kazandığını görüyoruz. Çünkü her yaptığı eylem, eylem perspektifinden bütün olup buna eklenecek hiçbir şey yoktur. Şöyle yazıldığı gibi, ekleme ve çıkarma. Dolayısıyla bu kişi hiç kazanamaz durumda değildir. Ancak Tora ve Mitzvot'a saatlerce çalıştığı zamanlarda kazanır. Daha az çalıştığında ise daha az kazanır. Dolayısıyla tek bir çizgi demek, kişi Yaradan'ın yolunda tek bir yolda yürüyor demektir. Ama Tora ve Mitzvot'a bağlanmayan kişinin hiç çizgisi yoktur. Yani bu kişinin çalışmada yolu yoktur. Bunun yerine kişi Yaradan'ın yolunda yürüyüp, Tora ve Mitzvot'u izlediğinde tek bir çizgide yürüyor olarak kabul edilir. Bu böyle adlandırılır. Zira kişi yalnızca eylemde çalışıyor, yerine getirmesi gerekeni bütün detaylarıyla yerine getiriyordur. Ama bireysel olarak çalışan, kişisel olarak Efendi Tanrınızdır ile ödüllendirilmek isteyenler, niyet üzerinde onları Tora ve Mitzvot'u izlemek zorunda bırakan sebep, yani Tora ve Mitzvot'u neden izledikleri üzerinde çalışmalıdırlar. Zira sebepsiz eylem yoktur. Bu nedenle kişi, çalışmayı bir öküzün yükü çektiği ve bir eşeğin yükü yüklendiği gibi kendi üzerine almasının ve Tora ve Mitzvot'a bağlanmasının asıl sebebini çözmelidir. Ancak kişi, Tora ve Mitzvot'a bağlanmasına neden olan sebebe baktığında, eylemlere yönelik olan bu eleştiri, onun sol çizgi olarak kabul edilir ve o an gerçekleştirdiği eylemler tek bir çizgiden ortaya çıkar ve ona yeni bir isim verilir, sağ çizgi. Başka bir deyişle, kişi tek bir çizgiden daha fazlasına sahip olmadığında sağ çizgisi olduğu söylenemez. Zira yalnızca tek bir çizgisi vardır. Ancak başka bir çizgisi olduğunda birine sağ ve diğerine sol dendiği söylenebilir. Ancak uygulamada çalışmaya neden sağ çizgi dediğimizi ve niyet üzerindeki çalışmaya neden sol çizgi dediğimizi anlamalıyız. Kural şudur: İslah gerektirmeyen şeylere sağ ve ıslah gerektiren şeylere sol denir. Bilgelerimizin şöyle söylediği gibi, Mişot 37. Gemara, sola yerleştirmek nereden? El tefilini yerleştirmenin sağ el üzerine değil de sol el üzerine olduğunu nasıl bilebiliriz diye sorar. Rav Aşi şunu dedi: elinizden künt bir hey ile yazılır ve Raşi bunu şöyle yorumlar: künt bir hey ile yazmak, dişi yani solda anlamına gelir. Şöyle söylendiği gibi, bir dişi gibi güçsüz. Bu nedenle zayıf bir taraf, zayıf bir yol ya da zayıf bir yer hakkında öğrendiğimiz her yerde ona sol deriz. Diğer bir deyişle, kendi başına zayıf olan, ıslah gerektiren her şeye sol denir. Dolayısıyla eylemler söz konusu olduğunda orada eklenecek hiçbir şey yoktur. Örneğin bugün tefilini sol ele koyacağım ve yarın tefilini sağ ele de koyacağım ya da bugün kapının sağ tarafına bir mezuzah yerleştirdim ve yarın kapının sol tarafına da bir mezuzah yerleştirmeye çalışacağım demeyiz. Tam tersine bilindiği üzere uygulamalı mitzvot söz konusu olduğunda şöyle söylenmiştir: ekleme ve çıkarma. Bu nedenle yalnızca eylemleri izleyen ve tek niyeti eylemin doğru olması olanların ve de niyeti yani çalışmaları için hangi ödülü istediklerini göz önünde bulundurmayanların Tora ve Mitzvot'u yerine getirdikleri ve çalıştıkları için onları izlemek zorunda bırakan bazı sebepler olmalıdır. Cezalandırılma korkusu veya sevgiden dolayı veya bu dünyada ve bir sonraki dünyada haz almak gibi pek çok sebep olduğundan sebeplerin yani gerçek nedenlerin incelemesine girmezler. Asıl sebep Yaradan'ın, onların Yaradan'ın ne istediğini edinmek için çalışmalarını istemesidir. Yaradan'ın çalışmamızı istediği söylenir. Bunun nedeni nedir? İlk olarak şunu anlamalıyız: Yaradan'ın eksikliğinin ne olduğunu söyleyebilmeliyiz ve böylece o, yaptığımız çalışmadan, onun ihtiyacı olan şeyi vermiş olmamızdan zevk alacaktır. Bunun için tek bir cevap vardır. Yaratılış amacına bakarsak, onun neye ihtiyacı olduğunu bileceğiz. Yaratılış amacı, onun yarattıklarına iyilik yapmaktır. Yani o, yarattıklarını onlara bolluk vermek için yaratmıştır. Ve haz ve memnuniyet alabilecekleri kelim, haz alma arzusudur. Bilindiği üzere, özlemini çekmediğimiz bir şeyden zevk alamayız. Bu nedenle her yaratılanda haz için özlem vardır. Ancak utanç duymamak için alma arzusuna, onun ihsan etmek üzere olması için bir düzeltme eklenmelidir. Bu ıslah, almak için olmadığından, yani yaratılanlar ihsan etme niyetine sahip olmadan önce almak istemediklerinden bu ıslahı yaratılanlara atfederiz. Ancak onun verdiği her şeyi Yaradan'a atfederiz. Yaradan, yaratılanlar hazları aldığında bunun utanç kusuru olmadan gerçekleşmesi için üstte olanın, aşağıda olanın yaptığı simsumu kabul ettiğini ve hemfikir olduğunu söyleriz. Bolluğun aşağıda olana, Malhut de Ein Sof'un yaptığı ıslaha göre olmadığı sürece verilmemesi için. Dolayısıyla ıslahı öncelikle aşağıda olana atfederiz. Ancak görünürde üstteki, aşağıda olanın görüşünü kabul etmiştir. Bu sebeple aşağıda olanın yaptığı herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama olduğunda maneviyatın alınması imkansızdır. Daha doğrusu üstte olan aşağıdakinin ihsan etmek için ne alabileceğine göre ihsan eder. Bu nedenle dünyaların inmesinden sonra, Klipot dünyada tezahür ettikten sonra insan yaratıldığında kişi kendisi için almak elimine almak ister. Ve Kedusha'nın malhutunun yaptığı ıslahla hiçbir bağlantısı yoktur. Bundan dolayı üstte olan aşağıya, aşağıda olanlar üzerlerine yalnızca ihsan etme kaplarını almadan önce bolluğu ihsan edemez. Yukarıda söylendiği gibi, üstteki daha sonra oluşacak olan alıcıların kökü olarak adlandırılan Ein Sof'un malhutunun gerçekleştirdiği simsumu kabul etmiştir. Bu nedenle üstteki, aşağıdakinin yaradana vereceği ihsan etme kaplarını bekler ki, böylece bunun tam bir haz ve memnuniyet de verebilme kabiliyetine sahip olsun. Yani bolluğu almanın üzerinde hiçbir utanç olmasın. Ancak kişi kendi doğasına aykırı olduğunda ihsan etme kaplarını nasıl alabilir? Kişi kendisi için alma arzusuyla doğmuştur. Çünkü klipot sistemi oluştuktan sonra genişlemiştir. Bu nedenle Yaradan bolluğu verebilsin diye kişinin ihsan etme kaplarına sahip olması için bizlere Tora ve Mitzvot'u vermiştir. Bilgelerimizin şöyle söylediği gibi, Yaradan İsrail'i arındırmak istedi. Bu nedenle de onlara çokça Tora ve Mitzvot verdi. Şöyle söylendiği gibi, Efendi onun erdemliliğini arzuladı. Tora'yı ve ihtişamını arttıracak. Dolayısıyla kişiyi Tora ve Mitzvot'u yerine getirmeye zorlayan asıl sebep, kendisini Tora ve Mitzvot aracılığıyla, kendisi için almak olan aviyutundan, kalınlık, çıkmakla ödüllendirebilecek olması ve ihsan etme kaplarını alacak olmasıdır. Bunlar Yaradan'ın beklediği kelimdir. Çünkü kişi Kedusha'dan haz ve memnuniyeti özellikle ihsan etme kaplarına alabilir. Bu sebepledir ki hakikat yolunda yürümek isteyen kişi, Tora'daki, duadaki ve iyi işlerdeki her eyleminden önce Tora ve Mitzvot'a bağlanmasının gerçek bir nedeni olduğunu görmelidir. Yani Tora ve Mitzvot ona çalışma ve edinmek için elinden geleni yapma amacını vermelidir. Ancak Mitzvot'u yerine getirme çalışması varken, öyle ya da böyle iyi işler yapmak, yani orada bir seçenek olması için bilmeliyiz ki, niyetteki seçim çalışması çok daha zordur. Zira niyet insanın çalışmasıdır. Size insan denir, dünya uluslarına değil ifadesinde olduğu gibi. İnsan ifadesini ihsan eden kişi, gematriyadaki ma, erkek, yani veren olarak yorumladık. Ama hayvan dişidir ve gematriyada hayvan bondur. Bu da alandır. Dolayısıyla kişi eylemde ve niyeti dikkate almıyorken Tora ve Mitzvot'u hayvansal nedenlerle yerine getirir. Yani çalışması için beklediği ödül almaktır. Ona insan denmez, hayvan denir. Zohar'ın ayet hakkında şöyle söylediği gibi, ulusların lütfu bir günahtır. Yaptıkları tüm iyilikleri kendileri için yaparlar. Bu demektir ki çalışma açısından bu çalışma, İnsanın dünya ulusları olarak kabul edilene ödül kazanması olarak kabul edilir. Eylemde dahi Tora ve Mitzvot'a bağlanmak zor olsa da bu kişinin kendi menfaati için olan Lolishma onun adına değil olarak kabul edilir. Ancak biliyoruz ki bu ilk derecedir. Buradan başlamalıyız. Ve tıpkı Maimondes'in söylediği gibi başka bir yol yok. Bu hali hazırda bir insan olarak kabul edilir, bir hayvan değil. Bizler onların dünya ulusları olduklarını söylediğimizde, bu yine de insandaki dünya ulusları, insandaki hayvandır. Diğer taraftan eylemle bile hiçbir bağlantısı olmayanlara eşeğe benzeyen ulus denir. Bu nedenle bilmeliyiz ki Lolishma derecesi çok önemli bir derecedir. Ve bizlerin Tora ve Mitzvot Lolishma'yı takdir edecek aklımız yok. Bala Sulam, kişi önemli bir çalışma olan Lishma çalışmasını takdir edebildiği kadar bilmelidir ki Lolishma, kişinin Lishma'ya atfettiği önemden çok daha önemlidir. Zira Tora ve Mitzvot'u Lişma'da yerine getirmek gerekse de, kişi Lolişma'da bile Tora ve Mitzvot'u yerine getirmenin önemini uygun bir şekilde değerlendiremez, demiştir. Dolayısıyla her ne kadar Tora ve Mitzvot'u yerine getirmenin asıl sebebi, Yaradan, yaratılanların yalnızca hazzı hissedip, bolluğu almada utanç hissetmelerini istemediği için ihsan etme kaplarıyla, Yaradan'ın özellikle üst bolluğu verme kabiliyetine sahip olduğu kelimle ödüllendirilmek olsa da, o, böylelikle ihsan etme kaplarıyla ödüllendirmek niyetiyle Tora ve Mitzvot'taki çalışmamızı bekler. Ancak çalışmanın başlangıcı özellikle eylemdir. O zaman çalışmamızın karşılığında hangi ödülü alacağımıza dair düşünmeye ve incelemeye pek ihtiyaç duymayız. Bunun yerine Tora ve Mitzvot'u yalnızca Yaradan'ın emirlerini izlemek için yerine getiririz. Buna genel halk için tatmin edici çalışma denir. Yani hiçbir şekilde niyet hakkında düşünmezler. Ancak tüm düşünceleri Tora ve Mitzvot'u eylemde yerine getirmekle ilgilidir. Tabii ki burada seçim ve Lolişma'da bile Tora ve Mitzvot'u izlemenin imkansız olduğu kötü eğilimin savaşı meselesi vardır. Aslında kişinin ödülü gerçekten de büyüktür. Bağda Sulam'ın şöyle söylediği gibi, Yaradan'ın gözünde Lolişma çok önemlidir. Zira eylemde dahi Tora ve Mitzvot'u yerine getirmek büyük bir çaba gerektirir ve kişi Yaradan'ın emrettiği şeyleri yerine getirebilmek için maddesel şeylerden vazgeçmelidir. Yine de gerçek çalışma, kişi Lişma'nın niyetini incelemek istediği yani ödül almadan çalışmak istediği zaman başlar. Tora ve Mitzvot'u izlemenin asıl sebebi olan niyet çalışmasında, İyi ve kötü arasındaki gerçek ayrım başlar. Kişi, Yaradan, Veren, iyilik yapan iyi olarak adlandırıldığından, Yaradan için çalışmak istediğinde kötü olarak adlandırılan beden gelir ve kişiye engel olur. Kendisi için almaya kötü denir. Çünkü üzerinde karanlıkta kalması gereken ve hiçbir ışığı almaya uygun olmayan yargı ve kısıtlama vardır. İnsan doğası gereği alma arzusuyla doğduğu ve doğasına karşı çalışması gerektiğinden burada gerçek anlaşmazlık yatar. Öyle ki kişi alma arzusunu yenemez, boyun eğdiremez ve kendi menfaati için değil de Yaradan için çalışamaz. Burada onların birbirini inkar eden iki şey olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz. Alma arzusu, ihsan etme arzusunun tamamen tersidir ve daha sonra üçüncü taraf gelir ve aralarında karar verir. Yani Yaradan gelip aralarında barış yapar. Başka bir deyişle Yaradan kişiye bir hediye, ihsan etme arzusu verir. O zaman Yaradan'ın bunu vermesi karşısında evvelki alıcı insanın iyiliğinin altına girer ve kötülük teslim olur. Diğer bir deyişle bedende iki gücün, iki tür arzunun olduğunu öğreniriz. Ancak kişide ihsan etme arzusu yalnızca niyet üzerinde çalışmaya başlamak istediği zaman çalışmaya başlar. Ama genel halkın çalışmasında bir arzu ve bedende ihsan etme amaçlı bir ihtiyaç olduğu ve bununla ilgili olarak alma arzusunun direndiğini söylemek henüz açık değildir. Zira halihazırda direnecek hiç kimse yoktur. Aksine kişi özellikle ihsan etmek için çalışmaya ve ihsan etme çalışmasını isteyip istemediğini düşünmeye başladığında bu ona bağlıdır. Yani yalnızca onun arzusuna bağlıdır. Ama çalışmaya başladığında her istediğini yapabilen bir mülk sahibi olmadığını ancak onunla ilgili başka bir görüşe sahip olduğunu yani alma arzusunun itiraz ettiğini görür. Bu durumda en zor çalışmayı hissederiz. Bu, kişinin Mitzvot eylemine yerleştirme ihtiyacı duyduğu seçim çalışmasından bile daha zordur. Zira kişi, Yaradan adına gerçekten temiz bir çalışma yapmak istiyordur. İhsan etmek için olan Keduşa çalışmasını yapmak istediğinin söylendiği gibi. O zaman iyilik ve kötülük arasında gerçek anlaşmazlık başlar. Eylem açısından kendisi için hiçbir şey almama, ancak her şeyin Yaradan için olacağı yolda yürümek istemesi, bedene halen açık değildir. Her şeyin alıcı için olacağını düşünür. İnsanın içinde iki güç olduğundan alma arzusu kişiye doğar doğmaz gelir. Zohar'da Vayeşev madde 3-4 şöyle yazıldığı gibi. Yaşlı ve aptal kral. Kral, insanın dünyada kral ve kural koyucu olarak adlandırılan kötü eğilimdir. Yaşlı ve aptaldır. Zira kişi dünyaya geldiği ilk günden itibaren onunla birliktedir. Bu nedenle yaşlı ve aptal bir kraldır. Orada madde 8 ayrıca şöyle yazar. Bu nedenle kötü eğilim kendisini doğduğu günden itibaren insana bağlar ki kişi ona inansın. Daha sonra iyi eğilim geldiğinde insan ona inanmayacak ve onun sözleri külfetli görünecektir. Ayrıca orada madde 9 şu yazar. Kötü eğilim ilk olarak geldiğinden ve savunmasını onun önünde yaptığından, daha sonra iyi eğilim geldiğinde onunla olmak insan için kötü olacak ve sanki dünyadaki tüm yükleri sırtına yüklenmiş gibi başını kaldıramayacaktır. Dolayısıyla görüyoruz ki insanın içinde iki güç vardır. Ama kötü güç, kişinin kendi yararına olması gerektiği eğilimine dair argümanlarıyla geldiği için daha güçlüdür. Bundan dolayı onun yönetimi, kontrolü daha güçlüdür. Zira iyi eğilimden önce gelir. Buna kavgada birinci haklıdır denir. Orada madde 10 şöyle yazıldığı gibi. Bu nedenle meslektaşı gelmeden önce davacının sözlerini kabul eden herhangi bir yargıç, inanmak üzere başka bir tanrıyı kendi üzerine almış biri gibidir. Ayrıca şöyle yazılmıştır. Madde 11. Ancak efendisinden korkan bir erdemli, kötü eğilime inanmamak ve ona katılmamak için bu dünyada ne kadar kötülüğe dayanır, acı çeker. Ama bütün bunlardan kişiyi yaradan kurtarır. Şöyle yazıldığı gibi. Pek çoğu erdemlinin hastalığıdır ama Efendimiz onu bütün bunlardan kurtarır. Nitekim pek çok hastalıktan acı çeken kişi, yaradan onu istediği için erdemlidir. Bu böyledir çünkü çektiği dertler kişiyi kötü eğiliminden uzaklaştırır. Bu nedenle Yaradan bu kişiyi ister ve bütün bunlardan onu kurtarır. Zohar'ın sözlerine göre Yaradan bir kişiyi ne zaman kurtarır? Kişi sadece birçok kötülüğün acısını çektiği zaman. Sonrasında Yaradan gelir ve onu kurtarır. Bu kafa karıştırıcı. Kişi neden pek çok sorunun acısını çekmelidir ve Yaradan ancak sonrasında ona yardım eder? Yaradan, kişi birçok kötülüğün acısını çekmeden önce erdemliği kurtarıp kurtarmamayı neden umursamalıdır? Cevap şudur. Bilinir ki kli olmadan ışık olmaz ve kliye ihtiyaç denir. Eğer kişiye ihtiyaç duymadığı bir şey verilirse onu tutamaz ve kaybeder. Bu nedenle kişi, doğasına karşı olan ihsan etme niyeti üzerinde çalışmaya başladığında beden buna direnir. Çünkü bu niteliğinin tam tersidir. Zohar'ın sözlerine göre Yaradan bir kişiyi ne zaman kurtarır? Kişi sadece birçok kötülüğün acısını çektiği zaman. Sonrasında Yaradan gelir ve onu kurtarır. Bu kafa karıştırıcı. Kişi neden pek çok sorunun acısını çekmelidir ve Yaradan... İşte o zaman anlaşmazlık iki varlık arasındadır. Alıcı kişiye ilk olarak geldiğinden ve kavgada birinci haklıdır olduğundan onun kontrolü çok güçlüdür. Kişi kendi alıcısını yenmek için çaba sarf ettiği ancak bunu yapamadığı ölçüde kendini kötü hisseder. Her seferinde üstesinden gelir ve kazandığını ve alıcının teslim olduğunu düşünür. Çünkü kayıpları görebilir. Alıcı, Yaradan'a yönlenmesine izin vermeyerek sorunlara neden oluyordur ve kişi o an gerçeği görür ve ansızın bir kez daha onun ağına düşer. Kişi Keduşa'dan ne zaman ayrılıp aşağılık bir duruma düştüğünü bile hissedemez. Ancak bir süre sonra bütün alçaklığıyla kendisi için alanın alanında olduğunu fark eder. Nihayetinde kişi şaşkına dönmüştür. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani her şeyin kademeli olarak bozulduğu biliniyor. Ama burada kişi görür ki O an dünyanın en tepesinde olduğunu hissettiğinde, birden çukurun dibinde olduğunu, aralarında bir durak olmadığını görüyor. Düşüşün ortasında değil ama yerde yattığında fark eder. Yalnızca o zaman bilincini tekrar kazanır ve yerde olduğunu görür. Üstelik düşüş ve düştüğünün idraki arasında sabit bir mesafe yoktur. Bunun neden böyle olduğunu anlamalıyız. Öyle görünüyor ki çalışmanın sırası böyledir. Mesele şu ki, yükseliş ve düşüşler aracılığıyla kişinin içinde Yaradan'ın kurtarışı için büyük bir ihtiyaç şekillenir. Bu şu ayetin anlamıdır. Birçoğu erdemlinin ızdırabıdır. Yani erdemli olmayı dileyen kişi ve erdemlinin Yesod niteliği olduğu ve Yesod'un veren anlamına geldiği biliniyor. Yani ihsan etmek için çalışmak isteyen kişi erdemli olmayı istiyor olarak kabul edilir. Kişi birçok ızdırabın yani birçok düşüşün acısını çeker ve her bir düşüş alıcının kontrolünde olduğu için acı ve kedere neden olur. Hissettiği pek çok kötülüğe göre Yaradan'ın yardım etmesi ve onu kurtarması için kişinin içinde kli olarak adlandırılan bir ihtiyaç şekillenir. Zira görür ki bu yönetimden çıkmanın başka bir yolu yoktur ve yalnızca Yaradan ona yardım edebilir. Dolayısıyla çektiği bu acılar, bu kötülük, kişiye Yaradan'ın bu eksikliğe dolum vermesi için kli denen bir ihtiyaç verir. Ancak Yaradan, ihsan etme çalışmasındaki acizliğinden acı çekmeden önce ıslah eden bir aydınlatma verirse, kişi bunu takdir etmez. Çünkü buna ihtiyacı yoktur. İhsan etme arzusunun verilmesini istemesine rağmen derhal pişman olur. Çünkü kalbine buna olan ihtiyaç işlenmemiştir. Kişi dua eder etmez, Yaradan'ın neden yardım etmediğinin cevabı budur. Özellikle Yaradan'a birkaç kez dua ettiği ve Yaradan duasını duymadığı zaman kişi Yaradan'a kızar. Bazen kişiye şikayetler olduğu düşüncesi gelir ve eğer Yaradan'dan kendi menfaatim için bana yardım etmesini isteseydim, Yaradan'ın beni duymasını halen layık olmadığımı anlayabilirdim. Ama onun, Tanrı'nın yararı için çalışmak istediğim için bana yardım etmesini istediğimde, neden bana yardım etmek istemiyor, der, bu nedenle de kişi çalışmadan kaçar. Şimdi sorduğumuz soruyu açıklayacağız. Bunun sebebi, anlaşmazlık olan yerin, anlaşmazlık olmayan bir yerden, daha önemli olmasıdır. Gerçi daha sonra birisi bu meseleye dahil olur ve aralarına barış getirir. Herhangi bir anlaşmazlık olmasaydı kesinlikle daha iyi olacağını ve barış yapmak zorunda kalmayacaklarını söyleyebiliriz. Ancak çalışma sırasında bunun tam tersini görürüz. Bilgelerimiz şöyle demiştir. Bereşit 5. Kişi daima kötü eğilimin üzerine iyi eğilimi öfkelendirmelidir. Şöyle söylendiği gibi, öfkeli ol ama günah işleme. Rashi, iyi eğilimi öfkelendir ifadesinin, kişinin kötü eğilimle savaşması gerektiği anlamına geldiği şeklinde yorum yapar. Bu demektir ki, orada barış olmasına ve kötü eğilimin kişinin Tora ve Mitzvot'a bağlanmasını engellememesine rağmen, yine de kişi onunla savaşmalıdır. Ayrıca şunu sormalıyız. Şayet kişinin Tora ve Mitzvot'a bağlanmasını engellemiyorsa, bu neden kötü eğilim olarak adlandırılıyor? Dahası onu kızdırmamız gerekiyor. Eğer kötü eğilim kişiye zarar vermiyorsa onu neden kızdırmalıyız?